Ayrım 53.
Bu davetin istinagahı nedir? Heyeti vekili de cereyandan Bolşevizm münakaşasının dahli olabilir mi? Komünist fırkasının teessüsü münasebetiyle hakimiyet-i milliyeye vermiş olduğum beyanatın aksülameli olmasın. Mustafa Kemal'in fırkanın tahakkukunu mülayim karşılaması, hatta teşvik etmesi, 60 şu kadar sarıklı hocanın bulunduğu mecliste galeyana sebep olmuştu. Celse aralarında koridorlarda tartışana, salondaki ya da civar kahvelerdeki sohbetlerde konuşana. Bir nebzede galeyanı bir meslektaş, Doktor Rıza Nur Bey tahrik etmiyor mu? Hem heyeti vekili azasıdır, yani hükümete mensup, hem Mustafa Kemal'e gizli muhalif. Tezat kumkuması bir zat, anlayamadık gitti. Bindiği araba körüklü bir fayton, hantal, hayli bakımsız, biner binmez burnunda uzak bir ahır, yakın bir meşin kokusu. Sürücü sık sık kırbacını şaklatıyor, atların tındığı yok, yorgun olabilirler. Belki de yaşlı. Başını kaldırdı, meclisin önünden geçiyorlarmış, güneş yine kaybolmuş, bulut karanlığı. Kat kat binanın üstüne yığılmış bu gölge anlarında sonbahar serinliği kış soğuğuna dönüşüyor, istasyona kadar üşüyebilir. Reis Paşa'nın oradaki direksiyon villasına nakli mekanı her bakımdan isabet oldu. Bir kere şehre çok daha yakın, üstelik comfortable. Şu günlerde mucibi endişe olan ne Delibaş Mehmet'in Konya'daki isyanı, ne Koçgiri'deki Kürtler arasında İngiliz tahrikatı. Asıl Mustafa Kemal'in sağlığındaki kararsızlık. İki meslektaşı, Doktor Refik ve Doktor Adnan Beylerle teşhiste mutabıktırlar. Böbrek zafiyeti. Kalsbach'taki kür pek bir şeyi halletmemiş. Buna rağmen maneviyatını bu kadar sağlam tutabilmesi adeta mucizedir. Bahsus etrafında Rıza Nur ve makulesi türlü fesat karıştırırken, o an hafızasında geçen gece mecliste yaşadıkları nemli, yağmur gebesi bir sıcak, herkesin elinde mendil, buram buram terliyor, tene yapışan sırnaşık bir ter. İçeride bunalmış, sigara içmeye koridora çıkmıştı. Ne görse iyi. Birkaç muhalif Rıza Nur Bey'in etrafını sarmış, münakaşalı toplantı hakkındaki izahatını dinliyorlar. Varlığını hissettirmeksizin kulak misafiri oldu, işittiklerine inanamıyor. Kemal Ruslarla anlaşmış, işi gücü memleketi Bolşevik yapmak imiş. O celsede diyormuş ki, "Efendiler, bu memleket ancak Bolşeviklikle kurtulabilir. Artık zamanı gelmiştir, kararınızı verin. Türkiye'nin Bolşevikliğini ilan edeceğiz." Herkes susmuş, kimse de itiraz yok. Tek istisna Rıza Nur Bey derhal karşı çıkıp diyor ki, "Bolşeviklik dediğiniz dinsizliktir. Millet onu böyle bilir. Onun için aleyhimize dönecektir. Bu defa İngilizler Yunan ordularıyla iktifa eylemez, üstümüze kendi ordularını gönderirler vesaire." Müdahalesi tesirini göstermiş, öyle ki sustuğu anda dahiliye vekili Miralay Rafet Bey ayağa kalkıp söz istiyor. Hem de ne söylemek için? "Türkiye'yi Bolşevik yapamazsınız" falan filan. "Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma, çalış" dedi, "hizmet eyli vatana. Sütüm sana helal olmaz, saldıramazsan düşmana. Arş iyileri, marş iyileri, Türk askeri dönmez geri." Yine o marş, alay marşı. Ne zaman işitse tüyleri diken diken olur. Seferberlik kurasından bir bölük asker uygun adım istasyona doğru yürüyor. Önlerinde doru ata binmiş genç bir yüzbaşı, öncekilere oranla kıyafetleri düzelmiş gibi, silahları farklı. Bunlar emektar Alman mösyörleri değil, Rusların gönderdiği İngiliz silahları olmalı. Bir ağızdan yürüyüş düzenine uygun söylenen marş, Doktor Tevfik Rüştü Bey'i gizli bir hicranla boğuyor. Kastamonu'da İstiklal Mahkemesi'nde görevliydi. İnsanın yüreğini dağlayan, maneviyatını perişan eden bir görev. Hemen her celsede karşılarına firariler çıkarılıyor. Güneş yanığı, esmer, üstü başı pejmürde, çoğu genç, acemi, Bazıları 10 yıldır hemen her cephede savaşmış kıdemliler, yüzlerinde yarı hayret, yarı korku, haklarında verilen kararı boynu bükük dinliyorlar. Ne bir ses, ne bir nefes. Başlarına geleni kesinlikle anlayamamışlardır. Bazı hallerde akıbetlerinin onları hiç ilgilendirmediği zannedilebiliyor. Öyle bir umursamazlık. Ne korkunç bir haleti ruhiye. Fayton askerlerin yanından nal sesleriyle geçti. İstasyona iyice yaklaşmışlardı. O sırayı bozmadan yürürken dokunaklı bir sesle marşı söyleyen çocuk yüzlü neferlere baktı. Elinde olmaksızın yarın bunlardan acaba hangisi firari olarak İstiklal Mahkemesi'nin huzuruna çıkarılır diye düşündü. Tiz ve yakın bir tren çığlığıyla irkilerek kendine geliyor, arkasından lokomotifin öfkeli soluması, hareket memurunun manevra düdükleri, iki kısa bir uzun, zihninden ok gibi adeta vınlayarak geçen o düşünce. Bu müfreze yoksa cepheye mi sevk olunacak? Direksiyon binasının önünde arabacı faytonu kapıya yanaştırıp orada durdu. Arabadan elinde çantasıyla Doktor Tevfik Rüştü Bey inecektir. Alafranga, Osmanlı müneffiri havasında, kalpağı kırmızı tepelikli, ince uzun bir zat. Hayati Bey onu karşılamak için kapıdan çıkmıştı. Sevkiyat müfrezesi istasyondaki katara çark ederken Tevfik Rüştü Bey'i karşıladı. Safa geldiniz Doktor Bey, merhabalar. Kapıya beraber yürüyorlar. Tevfik Rüştü başını binaya doğru kaldırarak diyor ki, ''Paşa nasıl, daha iyice mi?'' Cevabını beklemeksizin yüzünü Hayati Bey'e çevirerek soruyor. ''Gelen giden yok ya.'' ''Bildiğim kadarıyla hayır, kimseyi beklemiyoruz Doktor Bey.'' Hacı Bayramı Veli Camii'nde ikindi ezanı okunurken bulut karanlığı iyice bastırmış, güneşi boğmuştu. Ankara'yı bir yağmur öncesi serinliği sardı, mor damarlı, mermer siyahi bulutlar üst üste birkaç şimşeğin ürkek ve acemi yalazıyla aydınlanıyor. Neden sonra uzak gök gürültüleri adeta mahcup, varla yok arası. Ortalıkta bir telaş, çarşaflı siyah, yel yepelek kadınlar, çoluk çocuk bulutlardan kopmuş parçalar gibi sokak aralarına dağılıyorlar. Taşan çevresindeki ayak satıcıları çabuk çabuk tezgahlarını topladı. Meclise giden yolda erken açılmış birkaç şemsiye, yağmur belki yağmayacak. Atlılar tam o sırada görünmüşlerdi. Başlarında Kuvayi Seyyare Kumandanı Ethem Bey, tepeden tırnağa müsellah 10 kişi ki meclis önünden geçip istasyon istikametine gidiyorlar. Sollarında ezeli ve ebedi iniltileriyle köy yoluna dökülmüş iki yorgun kağını, sağlarında durup selam vererek Ethem Bey'i tanıdığını belli eden halk. Çoğu gülümsüyor, alkışlayanı bile çıktı. Ethem Bey tabancasını beline emniyeti açık sokmuştu. Durup kapıdan girer girmez hemen o dakika diye düşüncesini yapacağına yoğunlaştırmak istiyor. Ne var ki Salihli'deki o ilk zamanlar, Kuşçubaşı Eşref Bey'in çiftliğinde yaşadığı günler, o günlerde başından geçenler birbiri ardınca gözlerinin önüne geliyordu. Heybetli kara incir ağaçları, olgun incirler, ortasından kıpkızıl yarılmış balı damlıyor, sütlü yeşil yaprakların arasında kızıl sarı arılar vızıldamaktadır. Ağustos böceklerinin ışık zenginliğini titreten velvelesi, gökyüzüne yükselen sıkılgan ve saygılı arı kuşları. O, Kuşçubaşı Ahmet Bey'in ötekinin küçük biraderidir, namlu müfrezesine henüz dahil olmuş, o yöredeki piraz ağlarıyla müsademeye girmişler, kulağının dibinde vız vız vız mermi ıslıkları. Yo, yo, hayır, zihnimi yapacağıma teksif etmeliyim, başka yolu yok, kapıdan girer girmez hemen, o dakika, ya herru ya merru. Reis Paşa, menteşe mebusu Doktor Rüştü Bey'i hasta yatağında kabul etmişti. Gözleri kırık mavi, ateşten parıldıyor. Üstünde geceleri giydiği keten gecelik, sırtını yastığına vermiş, yorganın üstünde tesbihi, sigara tabakası, kül tablası, içinde sigara ölüleri. Sesini yükseltmeksizin ağır ağır fakat son derece kararlı konuşuyordu. Şu anda en hayati mesele Ruslarla teşriki mesai. hatta mümkün ise ittifak meselesidir. Buna behemahal bir tarzı hal bulmak iktiza ediyor. Ruslar da istekli görünüyorlar. Lakin Bolşevik dahi olsak bir nokta var ki bizim için hakikaten mucibi endişedir. Yusuf Kemal Bey'in Moskova'dan gönderdiği raporları göndermiştim. Tevfik Rüştü Bey karşısındaki koltuğa oturmuştu, elinde kahve fincanı söze karıştı. Kemal'i dikkatle tetkik ettim paşam, yalnız onu da değil, Bakü'deki Şark Milletleri Şurası'nın zabıtlarını da. Fikri acizaneme göre fevkalade şeyler oluyor, komiternin ittihaz edeceği kararlar. Reis Paşa bir el hareketiyle görünmez, henüz kimsenin telaffuz etmediği bir ön kabulü reddediyor, aynı kararlı sesle diyor ki, ''Fikrimiz samimidir, bunu defaatle ifade etmiş bulunuyorum. Lakin bir husus var ki üzerinde hassaten durulması zarurettir. Komünist beynelmilerine dahi dahil olabiliriz. Evet, fakat memlekete ecnebi eli sokmayız. Bu bir oyun değildir ama ne olacaksak biz oluruz, ne yapacaksak biz yaparız, ecnebi eli karıştırmayız. Tevfik Rüştü Bey, Reis Paşa'nın bu mevzudaki kararlılığını bilmiyor mu? Ermenistan meselesinin halli için Moskova bir ara hiç değilse iki vilayetin Ermenilere bırakılmasını teklif edince ne cevap verdiğini herkes gibi o da işitmişti. Ermeni ekalliyetine ana vatandan ayrılacak bir arazinin bırakılması talebi Sovyet Sosyalist Şuralar Hükümeti'nden gelse dahi emperyalist bir fikir mahsulü olmak şaibesinden asla kurtulamaz. Doktor ziyaretinin daha başında Ankara'nın Rusya'ya gönderilecek ilk sefiri kebiri Ali Fuat Paşa refakatinde Moskova'ya onun da gitmesinin uygun görüldüğünü öğrenmişti. Onun da heyecanıyla diyecekti ki, hiçbir şey diyemedi. Çünkü odanın kapısı vurulmadan ansızın ardına kadar açıldı, eşikte uzun, küstah ve tehditkar heybetiyle Ethem Bey belirdi. Silahlı iki fedaisi hemen arkasından girip kapının iki yanında yer aldılar. Mustafa Kemal ve Tevfik Rüştü yüzlerini merak ve hayretle Ethem Bey'e çevirmişlerdi. Reis Paşa Ethem Bey'in girdiği an insiyaki olarak sağ elini yastığının altına uzatıyor, tabancası oradadır. Tevfik Rüştü Bey elinde boş kahve fincanı Reis Paşa'nın gözlerini aradı, zihninde cevapsız istihamlar kaynaşıyordu. Nedir? Ne oluyor? Çerkez Ethem'in bu haddini bilmez hareketinin manası ne? Reis Paşa'nın hastalığından bir istifade yoksa bir suikast teşebbüsü mü? Peki aşağıdaki muhafızlar ne yapıyor? Odaya vahim bir sessizlik çökmüştü. Sinek uçsa duyulacak. O anda soluk soluğa istasyona giren bir marşandizin tiz çığlığı işitildi. Demir tekerleklerin raylardaki muttarit tıkırtısı uzaklaşarak eriyor. Ethem Bey gözlerini onun sağ elinden ayırmaksızın Mustafa Kemal Paşa'ya doğru iki adım atmıştı. İçeride bir başkasının da olacağı hesaplarında yoktu. Tevfik Rüştü Bey kararını bozacak mı? İçinde görünmez bir yılan gibi başını kaldıran soğuk bir tereddüt. Bir adım daha attı, sonra zemine ve zamana, hele davranışına tamamiyle ters düşen durgun, handize sakin bir sesle, ''Geçmiş olsun paşam'' dedi. ''Rahatsızlandığınızı işittim de, hazır Ankara'dayım, bir bakayım'' dedim. Mustafa Kemal Paşa, sağ eli yastığa çok yakın durmuş, dudaklarında soğuk ve solgun bir mütebessüm cevap veriyor. ''Zahmet ettiniz Ethem Bey, hoş geldiniz, buyurun oturun.'' Ethem Bey yatağa yakın öteki koltuğa oturuyor, gözü ısrarla Mustafa Kemal'in yastığa çok yakın elindedir. O da otururken ellerini tabancasına en kolay ulaşacak biçimde önüne kavuşturmuştu. Tevfik Rüştü Bey elindeki kahve fincanını nihayet sehpaya bırakırken Mustafa Kemal'in bakışlarını buluyor. İkisinin gözlerinde de endişe ve merak. Bu arada Ethem Bey'e diyor ki, ''Ya sizin tedaviniz Ethem Bey, o nasıl gidiyor?'' Ethem Bey eli hep beline yakın, parmakları titreyerek cevap verdi. Fakat yüzünü Tevfik Rüştü'ye çevirmemiş, gözlerini Mustafa Kemal Paşa'ya dikmişti. Bakışları sabit, sesi küstah. ''Gidiyor, iyi gidiyor da'' dedi, sustu, bakışları daha zalim, sesi daha küstah ilave etti. ''İyi gitmeyen çok şey var.''
Ayrım sonu.